Kürtçülük 1787-1923. Bilal Şimşir. Bilgi Yayınları 1. Basım Nisan 2007. Bu kitap 594 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 23 Aralık 2010. Okuyan Hatice Güzey Uzel. Türkiye bugün bir Kürtçülük sorunuyla karşı karşıyadır. Kürt sorunu değil, Kürtçülük sorunu. Kapsamlı ve köklü bir sorundur Kürtçülük. Çok boyutludur. Kuzey Irak'taki son gelişmeler ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci Kürtçülüğe yeni boyutlar eklemektedir. Kürtçülük tarihimizden soyutlanamaz. Soyutlanmak istenirse doğru anlaşılamaz. Bu kitapta Kürtçülüğü tarihimiz içindeki yerine oturtmaya çalıştık. Ön söz ve giriş. Türkiye bugün bir Kürtçülük sorunuyla karşı karşıyadır. Kürt sorunu değil, Kürtçülük sorunu. Kapsamlı ve köklü bir sorundur Kürtçülük. Çok boyutludur. PKK, Kürtçülüğün silahlı kolu görünümündedir. Kuzey Irak'taki son gelişmeler ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci Kürtçülüğe yeni boyutlar eklemektedir. Konuya az çok zihin yormuş bir kişi olarak şu sırada Kürtçülük üzerine bir kitap daha yazmak ve sorunun geçmişi üzerine eğilmek gereğini duydum. Tarih belki yarına da biraz ışık tutar. Bugün olduğu gibi bundan 50 yıl kadar önce de Irak'ta kan dökülmüştü. Fransız ihtilalinin yıl dönümüne rastlayan 14 Temmuz 1958 tarihinde Bağdat'ta kanlı bir askeri darbe olmuş Kral Faysal II, Veliaht Prens Abdülillah, Başbakan Nuri Said Paşa öldürülmüşlerdi. Krallık devrilmiş, Abdülkerim Kasım liderliğindeki ihtilalciler cumhuriyet ilan etmişlerdi. O yıl ben mülkiyede genç bir asistandım, siyasi tarih asistanı. Güney komşumuzdaki gelişmeler müthiş ilgimi çekiyordu. Haberleri iç ve dış basından izlemeye çalışıyordum. Bizim Dış Münasebetler Enstitüsü'ne günlük Le Monde ve The New York Times gazeteleri, Bitişik'teki İdari İlimler Enstitüsü'ne de The Welt gazetesi geliyordu. Büyük bir heyecanla bu gazeteleri de su içer gibi tarıyordum. 4 Eylül günlü 1958 Le Monde'da küçük bir haber dikkatimi çekti. Abdülkerim Kasım hükümeti Mustafa Barzani adındaki Kürt liderini ve arkadaşlarını bağışlamış ve Bağdat'a dönebileceklerini bildirmişti. 1942 ve 1944 yıllarında Kuzey Irak'taki Kürt ayaklanmalarına elebaşılık etmiş olan Mustafa Barzani 11 yıldan beri Sovyetler Birliği'nde sığınmacı olarak yaşamaktaymış ve şimdi Irak'a dönecekti. Barzani, Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin de içinde olmuş bir kimseydi. İkinci Dünya Savaşı'nda İran üzerinden Sovyetlere yardım ulaştırabilmek için İran 1941 yılında işgal edilmişti. Ülkenin güneyini İngilizler, kuzeyini Ruslar işgal etmişler, iki koldan İran'ın bütün ulaşım yollarını tutmuşlardı. Savaş sonunda işgale son vereceklerdi ve vermişlerdir. Ama Ruslar İran'dan çekilmeden önce Urumiye Gölü'nün biraz güneyinde yer alan 16 bin nüfuslu Mahabad kasabasında bir Kürt Halk Cumhuriyeti kurdurmuşlar, başına da Kadı Muhammed adında birini oturtmuşlardı. Onun destekçilerinden biri de Iraklı Molla Mustafa Barzani idi. Bu bilgilerden yola çıkarak Sovyet Rusya ve Kürtçülük başlıklı iki yazı kaleme aldım. Kısa ömürlü Mahabad Cumhuriyeti'nin öyküsünü, biraz da Mustafa Barzani'nin bu girişimdeki rolünü ve Sovyetler Birliği'ne sığınma macerasını anlattım. Yazılarım 15 günlük bir fikir dergisi olan Forum'da yayımlandı. Bilal Şimşir, Sovyet Rusya ve Kürtçülük 1, Forum, Ankara, 15 Aralık 1958, sayı 114. Sayfa 11 ila 13. Sovyet Rusya ve Kürtçülük 2. Forum 1 Ocak 1959. Sayı 115. Sayfa 13 ila 14. İkinci yazının sonunda Mustafa Barzani'yi bir saatli bombaya benzetmiş, onun Irak'ta her an yeniden patlayabileceğini söylemiştim. 3 yıl kadar sonra 1961'de patlamıştı gerçekten. Irak'ta Kürtler yeniden ayaklanırsa Bağdat'ın tutumu acaba ne olacaktı? Krallık döneminde ne olmuştu? Cumhuriyet döneminde ne olacaktı? Sorular kafamı kurcalayıp duruyordu. Kürtler konusunda Suriye'nin, Mısır'ın davranışları ne olmuştu? Yarın ne olabilirdi? Mısır'da Nasır çarpıcı demeçler vermişti. Ben de Araplar ve Kürtçülük başlıklı iki makale daha yayımladım. Bilal Şimşir, Araplar ve Kürtçülük 1, Forum, 15 Ocak 1959, sayı 116, sayfa 10 ila 11. Araplar ve Kürtçülük 2, Forum, 30 Ocak 1959, sayı 117. Bunlardan birincisinde Irak'taki Kürtçülük üzerinde durmuştum. Abdülkerim Kasım, Irak'ın iç dengelerini gözetmeye çalışarak Kürtçülere arka çıkıyor gibi görünüyordu. Yazımın sonunda bu gidişle Irak'ta devlet eliyle teşvik edilen Kürtçülük, önce Irak'ın başını yemesin demişim. Forum, 15 Ocak 1959. Bu yazılar dergide çıkar çıkmaz fakülte içinde ve dışında ilgi çekti. Bir süre konuşuldu. O yıllarda Türkiye'de Kürtçülük üzerine kalem oynatan pek yoktu. Yazılarımda Türkiye'ye değinmemiş, Türkiye'nin çevresinde dolaşmıştım. Sovyet Rusya'da Kürtçülük, İran'da Kürtçülük, Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, hatta Mısır'da Kürtçülük üzerinde kısaca durmuştum. Böyle olduğu halde Milli Emniyet'ten henüz MIT yok. İki kişi dekanımız Profesör Fehmi Yavuz'a gelip beni sormuşlar. Dekanımız benim hakkımda Rumeli göçmenidir demiş. Emniyetçiler kalkıp gitmişler. Bana kimse bir şey sormadı. Fakültemiz hocalarından Profesör Yavuz Abadan yazılarımdan dolayı beni kutlamış, bu konudaki derin bilgilerini ve bazı deneyimleri benimle paylaşmak inceliğini göstermişti. Bazı başka hocalarım ve arkadaşlarım da öğle saatlerinde Kürtçülük konusunu açıp benimle uzun uzun konuşmuşlardı. Ziya Gökalp'in öğrencisi olan yaşlı hocamız Profesör Hamit Sadi Selen ise yazılarım yayınlandıktan bir süre sonra beni odasına çağırdı. Fakülte programına Türkiye'nin etnik bünyesi diye yeni bir ders koyacaklarını ve bu dersi verecek kişi olarak beni düşündüklerini bildirdi. Hazırlanmamı söyledi, teşekkür ettim. Çalışayım, hazırlanayım hocam dedim. Aslında ben Profesör Ahmet Şükrü Esmer'in asistanıydım ve siyasi tarih kürsüsüne bağlıydım. Ama çalışınca bu yeni dersi de üstlenebilirdim. Çalışmaya başlamıştım da. Fakat çok geçmeden 27 Mayıs 1960 öncesinin tedirginliği içinde fakülteden koptum. Demokratik Parti iktidarı muhalefet yapıyor diye bizim Siyasal Bilgiler Fakültesini cezalandırmayı amaçlayan bir yasa tasarısını meclise sunmuştu. Buna göre fakültemiz üniversiteden koparılacak, üniversite özelliğinden mahrum bırakılacak, bir yüksek okul haline dönüştürülüp Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanacak ve Ankara'dan Konya'ya nakledilecekti. Fakültemiz kendisini savunmak için elinden gelen çalışmaları yapmıştı. Mektebi Mülkiye'nin 100 yıldan beri memlekete hizmetlerini sayıp döken bir etüt hazırlanmış, çoğaltılıp milletvekillerine de dağıtılmıştı. Ama yasanın çıkması önlenemeyecek gibi görünüyordu. Bu karamsar hava içinde olağanüstü bir profesörler kurulu toplantısı yapıldı. Normal zamanlarda bu toplantılara biz asistanlar alınmazdık. Fakat hayat memat meselesidir diye bu defa bizi de toplantıya çağırdılar. O toplantıda benim gibi genç asistanların istersek başka bir iş tutabileceğimiz de söylendi. Bazı yaşlı hocalarımız Konya'ya, Konya'ya, Hanya'ya, Hanya'ya, bizler artık Mülkiye ile emekli olur gideriz. Fakat gençlerimiz isterlerse kendilerine yeni bir yol seçebilirler dediler. Ben daha önce Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurluğu giriş sınavını kazanmış fakat fakültede asistan kalmayı tercih etmiştim. Dışişlerine giriş hakkım hala bakiymiş, geçerliymiş. O günkü Profesörler Kurulu toplantısından çıktıktan sonra gidip Dışişleri Bakanlığı'nda işe başladım. Ayrılışım o ayrılış oldu. Kürtçülük konusuyla ilgilenmem yarım yüzyıl önce böyle başlamıştı. Mülkiye'den, akademik meslekten ayrıldıktan sonra da Kürtçülük konusuna duyduğum ilgi pek azalmadı. Gençlik yıllarımda sürekli görevlerle Paris, Şam, Londra ve Lahey'de bulundum. Bu merkezlerin her birinde yeni yeni şeyler öğrendim. Bilmediğim pek çok, hem de pek çok şey bulunduğunu anlayınca araştırıp öğrenmek için kendi kendimi sürekli kamçılayıp durdum. İlk dış görev yerim Paris. Kürtçülüğün merkezlerinden biriydi. Belki Avrupa'da en önemli Kürtoloji ya da Kürtçülük merkeziydi. Burada Kürt Enstitüsü vardı. Kürt Araştırmaları Merkezi vardı ve Kürtler üzerine öteden beri çok araştırmalar yapılmış, çok yayın yapılmıştı. Hep yapılıyordu. Hafta sonları kitapçıları dolaşıyor, sahaflara, antika kitapçılara, oryantalist kitapçılara uğruyor, bilmediğim, duymadığım yeni yeni kitaplara rastlıyor ve üçe başa bakmadan bunları satın alıp inceliyor ve biriktiriyordum. Sakla zamanı, gelir zamanı. Piyasadan çekilmiş olan kimi kitapların peşine düşüyor, buluncaya kadar arıyordum. Rusya'nın İran'da eski konsoloslarından Basil Nikitine'nin 1956 yılında Paris'te basılmış olan Kürtler, Bir Sosyoloji ve Tarih İncelemesi adlı kitabını 1963 yılında uzun uzun aradıktan sonra edinebilmiştim. Yıllar sonra bu kitap Türkçe'ye de çevrildi. Basil Nikitine, Kürtler, Sosyolojik ve Tarihi İnceleme, çevirenler Hüseyin Demirhan, Cemal Süreya, Denk Yayını, İstanbul, 1991. Osmanlı Devleti'nin gerileme dönemlerinde belli başlı Avrupa merkezlerinde Osmanlı coğrafyasında yaşayan halkları araştırıp incelemek için çeşitli kurumlar oluşturulmuştu. Bunlar çoktan beri bizdeki Kürtlere de el atmışlardı. Paris'te yaşayan Doğu Dilleri Okulu bu kurumlardan biriydi ve burada Kürtçe de öğretiliyordu. Cizreli ünlü Bedirhan Paşa'nın torunu 70'li Kamuran Bedirhan 1960'larda bu okulda Kürtçe dersleri veriyordu. Okulun oldukça zengin bir ihtisas kütüphanesi vardı. Gündüzleri burada çalışmaya vaktim olmadığı için bana istisnai olarak ayrıcalık tanımışlardı. İncelemem için eve kitap veriyorlardı. Geceleri bunları saatlerce inceliyordum. Başka kütüphanelerde bulamayacağım bazı yayınları bu kütüphanede bulabiliyordum. Yalnız Kürtler konusunda değil, başka konulardaki araştırmalarım içinde bu kütüphaneden 4 yıl yararlandım. Fransa'da bulunduğum yıllarda Sovyetler Birliği'ndeki Kürtçülük çalışmalarını da biraz keşfettim ve çok şaşırdım. Ruslar ta 2. Katerina döneminde Kürtlerle ilgilenmeye başlamışlar, 19. yüzyıl başlarından beri de bu alanda ciddi çalışmalar yapıyorlarmış meğer. Bunları ben yeni öğreniyordum. Ruslar Kürtoloji alanında uluslararası düzeyde uzmanlar yetiştirmişler, ciddi yayınlar yapmışlar ve hala yapıyorlardı. Bu çalışmalar Rusya'nın Kafkaslara doğru yayılmasıyla birlikte hızlanmış ve Sovyetler döneminde hiç kesintiye uğramadan devam etmişti. Rusların Paris'te anlaşmalı iki kitap mağazası vardı. Moskova'da, Leningrad'da basılan son kitaplar bir ay içinde Paris'e ulaşıyordu. Vaktiyle Bulgar Gimnazyumunda yoğun biçimde Rusça okumuştum. Ama 1950'lerde Türkiye'de okumak için Rusça kitap bulamıyordum. Rusçayı unutmayayım diye aramış taramış İstanbul Tünel Ağzı'nda beyaz Rusların ellerinden düşme ve çok yıpranmış iki Rusça roman bulabilmiştim. Paris'te hem Rusça kitap bolluğuna kavuşmuş hem de Kürtçülük konusunda yeni Sovyet yayınlarını izleyebilmiştim. Ahmet Hani'nin Mem ve Zin adlı manzum yapıtı Rus Kürtçülerinden Bayan M.B. Rudenko'nun Rusça'ya çevirisi, eleştirileri ve ön sözüsüyle birlikte 1962 yılında Moskova'da Sovyet Bilimler Akademisi Asya Ulusları Enstitüsü tarafından yayımlanmıştı. Ahmet Hani, Mami Zin, Mem ve Zin, Kriteçeski Tekst, Perevedov, Predislovi, Ukazatel M.B. Rudenko, Eleştirmeli Metin, Çeviri, Ön Söz ve Dizin M.B. Rudenko, İnstitüt Narodov Aziyi, Asya Ulusları Enstitüsü, Moskova 1962. Kürt Milli Edebiyatı'nın şaheseri diye takdim edilen bu kitabı 1963 yılında Paris'teki Rus kitap evinden satın almıştım. 1910'da Kars'ta doğmuş bir Kürt olan tanınmış Sovyet Kürtoloğu K.K. Kurdeov'in 35 bin kelimelik Kürtçe-Rusça sözlük ve I.O. Farizov'un 30 bin kelimelik Rusça-Kürtçe sözlük adlı kitaplarını da aynı yıl aynı Rus kitap evinden edinmiştim. I.O. Farizov, Russo, Kürtski, Slovar, Ferhenga, Urisi, Kurmançi, Gosudars ve Noe, Izlatelstuvo, Inostranihi, Nasionalni, Slovarey, Ulusal ve Uluslararası Sözlük Yayınları, Devlet Yayın Evi, Moskova, 1957 vesaire vesaire. Edindiğim izlenim oydu ki Rus-Sovyet Kürtçüleri tarihi, dili, edebiyatı ile bir Kürt ulusu ortaya çıkarmak ve bunu dış dünyaya kabul ettirebilmek için sistematik bir çaba harcıyorlardı. İngiltere, Kürt araştırmaları bakımından başka bir zenginlikti. İngilizce bir dünya dili. Kürtler üzerine İngilizce olarak gerek İngiltere'de gerekse başka ülkelerde pek çok yayın yapılıyordu ve bunların çoğu Londra'da bulunabiliyordu. 1970'li yıllarda İngiltere'den pek çok kitap satın aldım. Sevr Anlaşması'nın baş mimarı İngilizlerdi. Bir süre Irak'ı elinde tutmuş olan ülke İngiltere idi. İngilizler tarihten gelen birikimleriyle Kürtçülük konusunda hala söz sahibiydiler. Yetişmiş uzmanları vardı. 1935-1945 yıllarında Irak İçişleri Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmış ve Kuzey Irak üzerinde uzmanlaşmış olan J.J. Edmonds'un Kürtler, Türkler ve Araplar yapıtını, William Eagleton Jr.'ın 1946 Kürt Cumhuriyeti başlıklı, Hasan Afra'nın Kürtler adlı kitaplarını vesaire Londra'da edinmiştim. Dana Adam Schmidt, David Adamson gibi gazetecilerin Kuzey Irak'taki Barzani ayaklanmasını anlatan Kahraman İnsanlar Arasında Gezi, Kürt Savaşı gibi kitapları, Abdulrahman Gassemlo'nun Çekoslovak Bilimler Akademisi'nce yayımlanmış Kürdistan ve Kürtler adlı kitabını vesaire vesaire hep Londra'da bulmuştum. Yurt dışındayken benden belki siyasi tarih kürsüsünden geldiğim için ara sıra ufak bazı tarih araştırmaları yapmam da isteniyordu. Örneğin 1974 yazında 2. Kıbrıs Harekatı arifesinde İngilizlerin Gurkha birlikleri konusunda acele bir araştırma yapıp sonucu Ankara'ya bildirmem istenmişti. O günlerde İngiliz medyası Türk askeri Girne'den Magosa'ya yürümeye kalkışırsa karşısında kahraman Gurkha askerlerini bulacağını söylüyordu. Kimmiş bu Gurkhalar? Araştırıp bildirdik. Türk askeri yürüdü, Magosa'yı aldı. İngiliz medyası bu defa Türkler Gurkhalardan hiç etkilenmedi yahu diye hayret etmişti. 1971 yılında da Kürtlerin etnik kökeni konusunda bir araştırma yapmam için Ankara'dan talimat aldım. İsmet İnönü, Lozan'da Musul vilayetinin Türkiye'ye bağlanmasını isterken Kürtlerin Turan soyundan olduklarını da savunmuş, resmi tutanakta paşanın şöyle bir cümlesi var. Kürt halkının İran kökenli olduğu öne sürülmüştür. Oysa bu iddiayı Kürtlerin Turan kökenli olduğunu kabul eden Ansiklopedia Britannica yalanlamaktadır. Seha L. Meray, çeviren, Lozan Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, Ön Söz, İsmet İnönü, Takım 1, Cilt 1, Kitap 1, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara, 1969, sayfa 346, İsmet Paşa'nın bu cümlesinin resmi tutanaktaki Fransızca aslı şudur. On a déclaré que le peuple kurt était d'origine iranienne or cette assertion est contredite par Encyclopédia Britannica qui reconnaît l'origine turinnea du peuple kurde et donne par la raison à la délocation Turquie. Bakınız. Conférence de la zone sur les affaires du Porche Orient 1922-1923. Resulus des actes de la conférence. Premières séries tomeller protocoles des secannes. Plenires et process verbox et rapports. De la première commission. Questions territorialites et militaries. Paris. Imprimerie nationale. 1923. Page 282. İsmet Paşa'nın Ocak 1923'te yaptığı bu konuşma 48 yıl sonra Ankara'da hatırlanmış ve benden bu konuyu aydınlatmam isteniyordu. İnsan gerçekten merak ediyor. Ansiklopedia Britannica'da tam olarak ne denmişti? Kürtlerin Turan soyundan geldiği ansiklopedinin hangi baskısının hangi maddesinde belirtilmişti? O maddeyi yazan kimdi? ve tezini hangi kaynaklara dayanarak ileri sürmüştü vesaire vesaire. Araştırınca şunları gördüm. Kürtlerin Turan soyundan oldukları Ansiklopedia Britannica'nın 9. edisyonunda 1875-1889 yayımlanmış olan Kürdistan maddesinde yer almıştır. Bu maddeyi kaleme alan kişi Sir Henry Creswick Rawlinson 1810-1895 adında bir İngilizdir. Rawlinson asker, diplomat ve Asuri tarihi uzmanıdır. Asuri çivi yazılarını okuyan bir kişidir. İran'da, Irak'ta, Türkiye'de uzun yıllar çalışmış, 16 kitabı yayımlanmış, kazılardan çıkan, kayalara kazınmış olan Asuri belgelerine dayanarak Kürtlerin Turan kökenli bir halk olduğunu savunmuştur. Milattan yüzyıllarca önce Turan'dan bizim bölgeye gelmişlerdir. Rawlinson 1895'te ölmüş. Ölümünden sonra da onun Kürtlerin kökeni hakkındaki görüşleri ansiklopedinin 11. edisyonuna kadar 1910-1911 muhafaza edilmiştir. Bu konuda 1971 yılında Dışişleri Bakanlığı'na sunmuş olduğum raporun örneği bu kitabın sonuna eklenmiştir. Aşağıdaki birkaç satırı o rapora yazmamıştım, buraya ekliyorum. Demek ki İngiliz ansiklopedisi 1875-1911 yılları arasındaki bütün baskılarında sürekli olarak Kürtlerin Turan kökenli olduğunu yazmıştır. 1911'den sonra ise İngilizler Kürtleri İran kökenli saymaktadırlar. İlginç. Bu arada ne olmuş da Kürtler Turanlıyken İranlı oluvermişler? Koskoca bir halkın soyunu değiştirecek kadar önemli yeni keşifler mi yapılmış? Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var. O da İngiliz politikasıdır. İngiltere ta William Pitt zamanından beri Rusya'nın Asya'da güneye doğru yayılmasına set oluştursun diye Osmanlı toprak bütünlüğünü savunuyordu. 1877-78 Türk-Rus Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin bu politikası yavaş yavaş değişti. İngiltere, Osmanlı toprak bütünlüğü yerine Osmanlı toprakları üzerinde küçük küçük fakat zinde ulus devletler kurularak Rus yayılmasının önüne set çekilebileceği düşüncesini benimsedi. Yani Osmanlı devletini parçalama politikasına yöneldi. Turanlı sayılan Kürtlerin İranlı yapılması da bu politika değişikliği sürecine rastlamaktadır. George Orwell'in 1984 romanında Büyük Ağabey'in isteğine göre tarihin akşamdan sabaha değiştirilivermesini hatırlatıyor. Orwell de bir İngiliz değil mi? Londra'da bulunduğum sırada İngiliz devlet arşivlerinin kapalılık süresi 30 yıla indirilmiş ve 1920'li ve 1930'lu yıllara ait belgeler araştırmacılara açılmıştı. Devlet arşivlerinin kapalılık süresi genellikle 50 yıldır. İlk defa İngilizler bu süreyi kısaltmışlardı. Atatürk dönemiyle ilgili İngiliz belgeleri de açılmıştı. Bundan yararlanarak İngiliz belgelerinde Atatürk başlığıyla bir dizi kitap hazırlamaya koyulmuştum. Bu arada Cumhuriyet'in ilk çeyreğinde Doğu Anadolu'daki ayaklanmalara ilişkin İngiliz belgelerini de derledim. Londra'dan dönerken koltuğumun altında Kürtçülük üzerine de bir kitap vardı. İngiliz belgeleriyle Türkiye'de Kürt sorunu 1924-1938 Şeyh Said, Ağrı ve Dersim ayaklanmaları başlığını taşıyan bu kitabım benim Kürtçülük konusunda ilk kitabımdı. Yoğun ama sadece 14 yıllık bir zaman dilimini kapsıyordu. 1975 yılında yayımlandı, 1991 yılında ikinci defa basıldı. Bu kitabın ilk baskısı 1975 yılında Dışişleri Bakanlığı basım evinde yapıldı. Kitap ikinci olarak 1991 yılında Türk Tarih Kurumu basım evi tarafından basıldı. Fakat kurumun kendi yayınlarından biri değildir. Türk Tarih Kurumu yayın kataloglarında bu kitabımın adı geçmemektedir. Birinci ayrımın sonu sayfa 17.